Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
Hocam travma konusunu yavaş yavaş inşallah bu programda bitirmeyi planlıyoruz. Bugün biraz travmaya direkt uğrayanların değil de onlara şahit olanların, onlara ilk müdahaleye gidenlerin toplumsal olarak biliyorsunuz sel felaketleri, yangınlar, depremler, hastalıklardan geçiyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de travma eksik olmuyor.
Evet.
Hayatımızda, günlük hayatımızda. Buna direkt maruz kalanlarla, bunlara şahit olanlar, bakım verenler, onların yaşadığı zorluklar, tükenmişlik hissi. Biraz bunlar üzerine de konuşalım hocam istiyoruz. Neler söylemek istersiniz?
Genellikle o travmatik durumlarda kurumlardan, devletten, bu organizasyonlardan önce çoğunlukla o travmaya şahit olanlar ya da büyük kuruluşlardan önce haberdar olan çevredekilerin müdahalesi söz konusu oluyor. O müdahale ile ilgili de gerçekten hem bilgilendirmeye ihtiyaçları var o müdahale edenlerin, hem de o ilk müdahale edenlerin psikolojik olarak desteğe ihtiyacı var. Daha önceki programlardan herhalde birinde de söylemiştik. Akut dönemde, hani erken dönemde travmaya maruz kalanlara psikolojik yardım yapmanın bir anlamı yok belirgin. Bir anlamı yok. İşte erken dönemde insanların güvendiğini sağlamak lazım. Karınlarını doyurmak lazım. Sıcak bir yere götürebilmek lazım. Üstü kapalı bir yere götürebilmek lazım. Ama erken dönemde demiştik ki bu ilk müdahale edenleri, travmaya ilk yardım edenlerde, özellikle de profesyonel olmayanların psikolojik desteğe ihtiyacı var. Bu çok atlanılan bir şeydi son yıllara kadar. Müdahale edenlerin psikolojik desteği. Son zamanlarda, son 20 yılda Batı'da da psikoloji literatüründe de bu tür çalışmalar arttı. Bir takım kavramlar var. İkincil travma denen bir kavram var. Bu ikincil travmaya yardıma gitmiş profesyonellerin yaşadığı güçlükleri konu alan bir mesele. Polis memurları, itfaiyeciler, o arama kurtarma ekipleri.
Polisler.
Evet. Yine sağlık ekipleri, her türlü, her düzeyde sağlık ekipleri. Bu ister şey olsun, doğal bir felaket olsun, isterse insan eliyle yapılmış bir şey olsun, travma olsun. Yani kişisel bir deneyimi anlatmak istiyorum burada. Mecburi hizmetimi yaparken duyarlı bir öğretmenin fark etmesiyle ortaya çıkan bir tecavüz vakası vardı. Duyarlı bir rehberlik öğretmeninin. İşin ayrıntısı kötü. Oraya çok değinmeye gerek yok ama bulunduğum ilçede herkesi etkileyen bir olaydı. İşte alışık olmadık bir olay. Öğretmen, ifadeleri alan polis memurları. Sonra 3 ay içinde psikiyatriye başvurmak durumunda kaldılar.
Evet.
Çok ağır bir şeydi yaşadıkları. Yani bu illa doğal felaketlerden bahsetmiyorum. İlk müdahale edenlerin yaşadığı zorlanmalar. Bu ikincil travmanın diğer bir adı da isimlendirmesi de şefkat yorgunluğu da deniyor. Çünkü sağ olsun o depremlerdeki müdahale çalışmalarından hatırlarsınız. Elazığ depreminde bir şey vardı. İlk müdahale eden bir ablamız, ismini çok
Evet.
hatırlayamıyorum ama
Evet.
Muhteşem bir şekilde yönlendiriyordu oradaki depremzedelerim. Oralardan hatırladığımız üzere Yani gerçekten çok merhametli, çok anlayışlı, çok sabırla görevlerini yapıyorlar. Bunu belli bir mesaide devam ettirmek, birden fazla olaya, birden fazla insana, çünkü her insanın ayrı bir hikayesi var. Bunu her insana uygulamak, kişide o şefkat yorgunluğu denen kavramı ortaya çıkartıyor. Tabii ki şefkat göstermek, hani hep her zaman diyoruz, perspektif almak, empati yapmak. Bunlar birkaç programda da bahsetmiştik. Zaten gelip geleceğimiz çözüm noktalarında da karşımıza çıkan bu oluyor. Tek ihtiyacımız olan şey empati. Tek ihtiyacımız olan şey kendimizi onun yerine koyarak düşünebilmek, onun gözünden olayları anlayabilmek. Bu her psikiyatrik durumda, her psikolojik zorlanmada, hatta her toplumsal zorlanmalarda, ilişkilerde bizim ilacımız. Hani biz her zaman insan insanın merhemidir diyoruz burada. İnsan insanın dermanıdır diyoruz ve bunun üzerine bina ediyoruz gerçekten. Yani bütün psikoloji literatürü de bunu gösteriyor. Hani en son programda iki tane çalışmadan bahsetmiştik. Yani insan ilişkileri iyi olanların
Evet.
uzun dönemde daha zengin, daha varlıklı, daha sağlıklı psikolojik olarak da olduğunu gösteren bir çalışma vardı. Yani işin temelinde zaten empati var. Empati çok kıymetli, çok koruyucu bir şey. Ama bunun da bir mesai içinde sürekli sergilenmesi kişide de elbette bir zorlantıya müdahale
Yorgunluğa.
edilmesi gereken bir psikolojik yorgunluğa ve zorlanmaya sebep oluyor. Bunu es geçemeyiz. Hani bu başlı başına yıkıcı bir şey değil ama belli bir şekilde de o kişiye de merhamet edilmesi, o kişinin de yaşadığı zorlukların başka biri tarafından hesaba katılması gerekiyor.
Evet.
Yani bu başka birileri kim? Örneğin o kişileri organize eden kuruluşlar. Başka birileri kim? Hatırlarsınız bu tür görüntüler de vardı. Hani deprem bölgesinde işi biten, çalışmaya son veren kuruluşların bir son giderken yaptıkları bir organizasyon vardır. Hani bitirdik, biri bir konuşma yapar.
Evet.
Birbirlerine işte sarılırlar, tebrik ederler, ayrılırlar. İşte hani tekrar birleşmek üzere hani işte diyelim Sivas bölgesinden gelen ekiple şeyden Mersin'den gelen ekip vedalaşır. Şimdi bu tür şeyler çok kıymetli. Orada hani bir arada olmak, yaşanılan sorunları tekrar o ekibin kendi içinde konuşması, bu tükenmişliği azaltan bir şey. Şefkat yorgunluğunda ve ikincil travmada müdahale edilme noktalarından bir tanesi bu. Bu bakımdan o ilk yardım edenler ve profesyonellere de o şeyin travmanın olduğu zaman da travma hal yani üzerinden yeni geçmişken ya da etkileri devam ederken de o kişilerle birlikte temas kurmak, onların ihtiyacını karşılamak hem maddi hem manevi çok kıymetli.
Eyvallah.
Bir travmanın görünmeyen taraflarından biri bu. Çünkü hani travmada hepimiz şeye odaklanıyoruz. Travma geçirene odaklanıyoruz haliyle. Travmaya maruz kalana odaklanıyoruz. O ilk yardıma gidenler o kadar da zor şartlarda çalışıyorlar ki. Hani alışık oldukları standartların altında çalışıyorlar. Bazen hani çok ihtiyaç duyacak şeyleri bile bulamadan çalışıyorlar. Onların yaşadığı zorlantıyı hesaba katmak önemli.
Özellikle toplumsal anlamda şimdi sosyal medya üzerinden değil mi? O yangınlarda onunla mücadele eden insanlarla ilgili mesela daha hassas, dikkatli olmak,
Evet.
orada çalışan hani görüyoruz hani resimlerde ne kadar fotoğraflarda, haberlerde ne kadar zorlandıklarını.
Evet.
Uyumadan,
Evet.
dinlenmeden
Evet.
bazen aç bir ilaç bir şekilde müdahale etmeye çalışıyorlar. Tabii onlar bazen bırakın desteği, bazen hani köstek olacak mesajlara, haberlere muhatap
Evet,
olabiliyorlar.
evet, evet. Sormayın. Yani o kısıtlı bilgiyle hareket etmeyi seven, belli bir ideolojinin yaydığı bilgileri merkeze alarak davranmaya çalışan insanların yıkıcılığı çok daha kötü oluyor travmatik yıkıcılıktan. Hatırlarsınız şeyde şu yangın bölgesinde bazı orman çalışanları ya da bu işin profesyonelleri ters ateş yakarak
Evet.
yangını engellemeye çalışırlar. Ben de hani orada öğrenmiştim. Orada bu işte bazı bilgileri yanlış yorumlayan ya da yorumlama şeyinde bulunmadan doğrudan harekete geçenler bu insanları fiziksel darp etmişlerdi. Yangını ortaya çıkaranı bulduk falan.
Evet.
İki tane haber okumuştum öyle. Bu tabii çok daha göze çarpıcı bir örnek ama en çok geçen programda da bahsettik. İmkanların kısıtlı, yetersiz olduğuna, müdahalenin eksik yapıldığına ilişkin tezviratlar ve bu sosyal medya üzerinden yapılan yayınların ne kadar yaralayıcı olduğundan bahsetmiştik. Burada en önemli dikkat etmemiz gereken şey bir hani o travmaya maruz kalanlar gerçekten biz burada hani travma bölgesinden uzak olanlar için söylüyorum. İki, travmaya müdahale edenlerin işlerini kolaylaştıracak bir tutum alarak davranmak önemli. Yani yazacağımız bir yorum, sosyal medyada atacağımız bir like yaparken bile bunlar çok basit şeyler. Fakat bu onlar insani düzeyde bir yere temas ediyor. Bizim için diğer haberler arasında, akan haberler arasında bir haber olabilir. Ama o haberin muhatabı açısından bizim orada gösterdiğimiz reaksiyon çok hoş bir şeye de sebep olabilir ya da yıkıcılığı iyice arttırabilir.
Evet.
O bu yüzden hani bu tür haberler ya da her türlü haber için de geçerli bu. O anda maruz kalan insan yani o ortamda bulunan maruz kalan, müdahale eden insanlar hangi aşamadalar acaba? Şu anda neler yaşıyorlardır? Bunları tahmin etmek çok zor değil. Allah'a şükür sosyal medya ya da haber teknolojileri de gelişti. Onların neler yaşadığını da görebiliyoruz artık. Yani o doğrudan oradaki çekimlerle falan.
Canlı canlı şahit
Değil
oluyoruz
mi?
buradan.
Evet, canlı canlı şahit oluruz. Yani oradaki insanların neler yaşadığını tahmin etmek, biraz kafa yormak çok zor şeyler değil. Yeter ki biraz kendimizi o bölgede yaşayan insanların yerine koyalım. Burada kurum yöneticilerinin, organizatörlerin, o işte afet bölgesi ya da travma bölgesindeki organize edenlerin bu ikincil travmaya çok hesaba katmaları gerekiyor. Hani çalışanları moral, motivasyon desteği falan her kurumda vardır ya.
Evet.
Orada çok daha ayrıntılı yapılmalı yani. Çünkü bu çok atlanan bir şey. Herkes dediğim gibi travmaya odaklı. Oradaki çalışanlar da travmaya odaklı.
Onlar da kendilerinden geçiyorlar
Evet,
zaten.
kendilerinden geçiyor. Kendimizi hatırlamamız lazım. Bedenimizin ihtiyaçlarını hatırlamamız lazım her zaman. Bizler makine değiliz. Psikolojik ihtiyaçlarımızı da hatırlamamız lazım. Yani biz bedenimizi hem fiziksel olarak korumakla mesulüz. Emaneti bizde. Hani bizim kültürümüze, inanışımıza göre. Hem de psikolojik olarak da emaneti bizde. Yani bu psikolojik emanet şu demek değil tabii. Hani bunun amiyane ya da kötü niyetli olan şeyi, kullanım biçimi. Yani bana ne? Hani herkes kendi işine baksın, onlar da önlemini alsaydı falan gibi bir mesele değil o psikolojik iyilik.
Umursamamak.
Umursamamak değil. O bir kaçış. Yani o kuvvetli bir kaçıştır yani. Kanalı değiştirmektir. Aman ben kötü programlara dayanamıyorum. O şey hani bana dokunmasın. Ben hiç oraya girmeyeyim. Bak bu tarafta daha hoş şeyler var. Ben onlarla ilgili.
Stresten uzak durayım.
Stresten uzak duralım geçen programın değil mi? Tuhaf mesajı. Bu o değil. Bahsettiğim şey o değil. Bahsettiğim şey o afet bölgesinde ya da yardım ederken o insanların kendilerini unutarak öyle yapıyorlar çünkü gerçekten hepsi özveriyle çalıştıkları için. Yani bedensel ihtiyaçlarını da, psikolojik ihtiyaçlarını da, kendi hayatını da unutan ve böylelikle o travmanın içinde kaybolan çok insan oluyor. Fiziksel olarak da aynı şekilde hani travma bölgesine gidip yardım edeyim derken vefat eden, değil mi, bir sürü şey, özellikle de profesyonel değilse askerlerimiz vardı, hatırlarsın. Evet. Çığ düşmüştü.
Evet.
Orada Anadolu Ajansı'nda bir fotoğrafı vardı, çok şeydi, dokunaklı bir fotoğrafı. Evet. Bir asker arkada bir kamyon devrilmiş, arkadaşlar için üzülüyor. Yani kesinlikle profesyonel bir işleyiş gerekiyor orada. Bu açıdan hani travmaya karşı ne yapabiliriz? Ben psikolojik olarak ne yapabiliriz konusunda bildiklerimi paylaşıyorum, dertleşiyorum seninle burada beraber. Dinleyicilerimiz de orada bizle dertleşiyorlar, seslerini duyamıyoruz ama. Bir de hani profesyonel düzeyde travmaya karşı ne yapılmalının eğitimi gerçekten şart.
Evet, hazırlıklı, yani, ona da hazırlıklı olmak.
Evet.
Böyle bir yapılacakların aşağı yukarı standartize edilmesi, belli olması,
evet,
kurumların bunun için çalışması.
Evet.
Değil mi?
Bunun için de empati yine gerekli. Yani travma anında neye ihtiyaç var? O travmatik ortamda nasıl hayatta kalabilirim? Hayatta kalanlara nasıl yardım edebilirim? Bunun şöyle bir hesaba çekilmesi gerekiyor. Yani Karadeniz'i gezerken falan biraz onu da o gözle de bir bakmak lazım. Sel olduğunda nerelere ne yapılır, nasıl şeyler yapılması lazım. Özellikle ilk yardım da neler yapalım? Bunun herkes tarafından öğrenilmesi çok kıymetli. Yani akli bali eli iş tutan insanlar, gücü kuvveti yerinde insanlar mutlaka ilk yardım müdahalelerini öğrensinler. Çünkü dedik ya, travma her an kapımızı çalabilecek bir mesele. Her an yani. 2 yıl önceydi, bir haber vardı değil mi? TEM'de hamile bir kadın araba kullanıyor. Nereden geldiği anlaşılmayan bir taş kadına isabet ediyor ve kadın galiba hayatını kaybediyordu. Yani böyle bir şey travma. O yüzden her an karşımıza çıkabilir ve biz bu konuda hazırlıklı olacaksak hem o profesyonel yardım açısından neler yapabilirse bakalım, hem de hani psikolojik hazırlık, dediğim gibi hani geçen programdan da bahsettiğimiz ve her zaman altını çizdiğimiz bir mesele var. Karşımızdakini hesaba katmak ve insana yatırım yapmak. O değerler dediğimiz bizim için kıymetli olanlara yatırım yapmak her türlü. Bu altı çizeceğimiz en önemli mesele.
Evet, yani önleyemeyiz. Evet, olacak, hayatımızın her aşamasında olacak. Bundan kaçamayız, travmadan. Ama
evet,
olası etkilerini azaltabiliriz. Nesillerimize olan etkilerini belki biraz kontrol altında tutabiliriz, koruyabiliriz.
Evet.
Yani psikolojik etkilerinden. Bu da çok önemli bir müdahale olurdu diye düşünüyoruz.
Evet. Bir de travma dışında da tükenmişlik sendromu denen de bir mesele var. Artık o da günlük hayatımıza, günlük dilimize de giren bir şey. Çalışanların, profesyonel iş yaşamını devam edenlerin, özellikle de insan ilişkileri üzerinden mesai devam ettirenlerin yaşadığı bir sorun bu.
Onu da aradan sonra isterseniz
olabilir,
değil mi? Devam
evet,
edelim.
Olabilir. O da, ona da bir başlık ayırmamız lazım. Evet. Orada da belirgin bir travma yok, görünür bir travma yok ama o insan ilişkilerinin getirdiği bir yıpranma var.
Evet. Çünkü o da sıkça hani konuşulan bir şey, günlük dilde de var aslında o,
evet,
tükenmişlik. Nedir ne değildir biraz daha açalım hocam isterseniz.
Araya geldik galiba.
Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Kulağınız bizde olsun. Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programında. Aradan önce travmaya sadece maruz kalanların değil, onlara yardım edenlerin, müdahale edenlerin, onlara hatta bakım verenlerin, bununla karşılaşanların yaşayabileceği zorluklardan bahsetmiştik. Oraya bir dikkat çekmiştik. Özellikle bu konuda alınması gereken önlemler üzerine biraz konuşmuştuk, dikkat edilecek hususlara. Aradan hemen önce de tükenmişlikle ilgili bir bahis açılmıştı.
Evet.
Bu tükenmişlikle ilgili dediğimiz gibi çokça aslında kullanılan, günlük dile de yansımış şarkılara, türkülere, şiirlere yansımış.
Değil mi? Şarkıları da var artık.
Evet.
O kadar.
Bir olgu. Neler söyleyebiliriz? Nedir, ne değildir?
Yeni bir kavram tükenmiştik aslında dünya içinde. Hani bunun bir dert, bir sorun olduğu 80'li yıllarda fark edilmiş. O 90'lı yıllardan falan itibaren çalışmalar başlamış. Sonra da böyle çabuk yayılıyor. Gerçekten böyle hakikate temas eden bir meseleyi yakaladınız mı? O sizden başka insanlara da çabuk yayılıyor o kavram. Çok ihmal edilen bir şey olduğundan yaygınlaşması kolay oldu bu farkındalık. Bunun yaygınlaşmasına sebep oldu. Türkiye'de gerçekten her şeyi, yani bir bilimsel anlamda da kavramları çabuk alan, çabuk kullanan, çabuk hayata geçiren bir ülkemiz var gerçekten. Her ne kadar çalışkanlığımız biraz istediğimiz seviyede olmasa da anı yakalama, günceli yakalama konusunda harikayız. Tükenmişlik özellikle ilk bölümde de bahsetmiştik. İnsan ilişkileri üzerinden giden mesai kavramı,
evet,
da karşımıza çıkıyor. Mesailerinde insanlarla teması olan çalışanlar, bu duygusal anlamda küntlük, böyle bir insansızlaştırma eğilimi. Yani fabrikada diyelim bir spor ayakkabıyı alıp yapıştıran ya da bağlarını takan kişi ürettiği ürünle nasıl bir temas kuruyorsa, tükenmişlikte de işte bir hekim, bir polis, bir öğretmen karşısında duran malzemeyle, mesaisinin malzemesiyle tıpkı o ayakkabıyla kurulan ilişki gibi bir ilişki kuruyor. Buna insansızlaştırma deniyor, depersonalizasyon. Kavramı burada da farklı bir anlamda kullanılıyor.
Duyarsızlaşma gibi bir de olur
gibi
mu?
Evet, duyarsızlaşma. Ama özellikle insana karşı duyarsızlaşma,
evet,
ve insanı sadece bir mesai materyali, bir mesai malzemesi olarak görme eğilimi bir müddet sonra ortaya çıkıyor. Gerçekten bunu nereden biliyoruz? Biz o yoğun çalıştığımız, işte pratisyenlik dönemin çalışmalar yaptığımız ya da bir günde 100 hastaya psikiyatri poliklinikte bakmak zorunda kaldığımız durumları bizzat da ben yaşadım. Orada da buna benzer bir eğilim kendiliğinden ortaya çıkıyor. Çünkü kapıda 100 kişi var, yapılacak iş var. O iş belli bir rutinde yapılmalı. Yani bir gün içinde 100 hastaya nasıl bakabilirsin? Değil mi? Yani hala günde 60 hastaya falan bakarak çalışan psikiyatristler var ülkemizde bazı bölgelerde. 60-70 bazen. İnanılmaz,
evet,
bunlar. Burada ne kadar empati kuracaksın, meseleye ne kadar girebilirsin, değil mi? Bir de hani beklenilen iş var senden. O kim? Yani onların bir kısmı sadece ilaçlarını yazdırmak için gelmiştir ama o bile bir empati gerektirir. İlaç yazmak çok basit bir şey değildir. İlaca ne kadar ihtiyaç var, ne kadar zamandır kullanıyor, ek bir şeye ilaç var mı?
Evet.
Belki hani ilacın sonlanması gerekiyor falan. Bunların için bir oturmak, bir hemhal olmak gerekiyor. Buna zaman yok maalesef. İşte bu zamanın olmadığı, iş yükünün çok belirgin olduğu durumlarda, özellikle sağlık çalışanlarında, öğretmenlerde bu fark edilmiş.
Sosyal hizmet.
Sosyal hizmet çalışanlarında kesinlikle. Bu yabancılaşma, insana karşı bir yabancılaşma, duygusal anlamda küntlük.
Yani?
Yani böyle işi, ona karşı yabancılaşma iki insanın arasındaki ilişkiyi tarifleyen bir şey. Duygusal küntlük de kişinin mesai saatleri içinde artık olaylara duygusal reaksiyon verememesiyle giden bir süreç. Hani sevinilecek bir şey oluyor, kişide bir tepki yok. Üzülecek bir şeyde bir tepki yok. Bu tepkisizleşme, küntleşme, duygusal reaksiyon, duygusal tepki verememe,
evet,
hali. Sadece iş yapıyor. Yani hani pulun üstüne damga basan memur gibi,
evet,
bir görüntü aklınıza getirin. Onun gibi bir hal. Ve yorgunluk, bitkinlik fiziksel olarak da. Tabii mutsuzluk, karamsarlık beraberinde geliyor. Maşlah diye bir çalışmacının gayretleriyle bu literatüre girmiş. Çok fazla çalışma var. Bununla ilgili öğrencilerde bu çok görülüyor. Özellikle tıp öğrencilerinde çok görülüyor. Bu tükenmişliğin yıkıcı bir tarafı var. Şöyle yıkıcı bir tarafı var. İnsanla muhatap olunduğu için ve muhatap olunan iş ortamı da nazik bir ortam olduğu için. Çünkü öğretmenlikten bahsettik değil mi? Sağlıktan bahsettik. Hani bir yerde acısı olan geliyor. Diğerde de yetiştirilmesi ve yetiştirilirken yaşadığı hani travmaların uzun dönemdeki etkileri oldukça nazik bir mesele olan iki tane iş ortamından bahsediyoruz.
Evet.
Burada mesela ortaya çıkan şiddet hem okullardaki, yani dikkat ediyorsanız bak, hani şiddet deyince aklımıza iki problemli yer geliyor. Sağlıkta şiddet, okulda şiddet.
Evet.
Yani bütün dünya ülkeleri de biz de bunu engellemeye dönük bir gayret içindeyiz. Çok yaralayıcı bir şey. Bunu çok arttıran bir şey. Tükenmişlik hali. Hani şiddetin ortaya çıkmasında ki kuvvetli öncüllerden biri diyelim. Hani sebebi değil tabii. Hiçbir şeyin tek bir sebebi olmaz. Ama tükenmişlik bu şiddeti doğuruyor. Yani bu şiddet yön değiştiriyor bazen. Bazen çalışandan hizmet alana, bazen hizmet alanından çalışana doğru akışkanlığı olan bir şiddetten bahsediyoruz. Bunu engellemede yapılabilecek işlerden biri de bu tükenmişliği fark etmek ve bu tükenmişliğe müdahale etmek. Çalışanın tükenmişliğini. Bu artık hani modern bir kurumun yöneticisinin en fazla önemsemesi gereken meselelerden biri. Benim çalışanlarım ya da çalışanların idari işleriyle sorumlu olan ben.
Evet.
Çalışanların şu anda nelere maruz kaldığını, nelerle uğraştığını hesaba katmam lazım. Görünür sebeplerin dışında.
Yani bunu yaşayan insanlar, tükenmişliği yaşayan insanların tahammülü de daha düşebilir.
Evet.
Yani her türlü strese karşı belki daha o tahammül eşikleri de azaldığı için daha kolay kızar, daha kolay öfkelenir. Sadece onlara gelen kişilere, yardım edecek kişilere değil de mesai içerisinde dışarıda da öyle oluyor değil mi? Evinde, aha, çevresiyle olan ilişkilerinde.
Çok doğru.
Daha tahammülsüz.
Çok doğru.
Daha gergin, daha stresli oluyorlar. Bunun hani bir depresyon demiyoruz da sanki. Adı, ayrı bir adı var gibi.
Yani çok doğru. Şeye baktığında hani iş ortamını hesaba katmadan sadece psikolojik haline baktığında onu depresyon diyebiliriz. Orada depresif bir belirti kümesi karşımızda duruyor. Karamsarlığın mesela çok belirgin olduğu bir hal o. Tükenmişlik hali. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü yıllardır işte aynı düzende çalışıyor ya da aylardır aynı düzende çalışan birinin artık çaresizliği, karamsarlığı çok üst düzeyde etkiliyor insanları. Özellikle de bu Covid döneminde pratisyen hekimler, aile hekimleri, enfeksiyon hekimleri buna çok maruz kaldılar. Çok yani hayatları karardı, hani şey tırnak içinde söyleyecek olursak. Evleriyle olan bağları koptu. İş yükü gerçekten korkunçtu. Tabii hani duygusal şeyde insani yabancılaşmadan bahsettik ve ya bir de duygusal kütlükten bahsettik.
Evet.
Duygusal reaksiyon verememe. Şimdi bir hasta oldunuz ve işte 80. hasta olarak sizi alan bir doktorla karşı karşıya kaldınız. Doktor haliyle diyelim işte bu tükenmişliğini hesap eden bir başhekimi yoksa ya da kendisi bu alanda özel bir gayret sarf etmiyorsa ve artık tükenmişliğin belirtileri ortaya çıkmışsa sizin verdiğiniz bilgileri ya da sizin yakınmalarınızı sadece bir bilgi olarak ele alacak ve bunlara duygusal bir tepki vermeyecek. Belki bir vefattan bahsediyorsunuz ya da çocuğunuzun başına gelen bir olumsuzluktan bahsediyorsunuz. Bu haliyle sizi de sinirlendirecektir. Yani burada çok kıymetli bir şeyden bahsediyorum ama karşıda bunun bir reaksiyon olmuyor.
İrite edebilir.
Evet, irite edebilir. Rahatsız edebilir. Ve bununla da birlikte artık işte o hani şiddet döngüsü bir şekilde çalışmaya başlıyor. Önce psikolojik şiddet, sonra bazen işte hiç istemediğimiz fiziksel şiddet. Bunları bireysel olarak nasıl koruma yapabiliriz kendimizde? Ya da bu tükenmişlik için neler
Evet.
yapabiliriz? Ama hani asıl kıymetli olan gerçekten kurumların bunu hesaba katması. Mesela çalışma saatlerini ona göre hesaplamaları. Çalışma ortamında insani ihtiyaçları gözeterek küçük boşluklar verme. Sosyal faaliyetlerde bulunma. Çalışanlarla sosyal faaliyetlerde bulunmak çok tükenmişliği ciddi oranda azaltan bir meseledir. Haydi bu işte 3 ayda bir, 6 ayda bir. Hani yani zamanı her şeye göre değişir de. Bir yemek organize etmek. Bir arada olalım. Aileler gelsin falan. O kadar etkili ki tükenmişlik. Ya da yine mesai içinde küçük boşluklar, küçük hoşluklar yaratmak. Mesai saatlerini ve işte mesainin yükünü de azaltacak bir şeyler yapabilmek çok kıymetli. Ha, bireysel olarak biz ne yapabiliriz? Bununla ilgili çok çalışma var gerçekten. Çok da veri var. Hani o 80'li yıllardan beri
Evet.
toparlanan şeyler var. Biz de bizim fakültedeki öğrenci arkadaşlarla birlikte bir çalışma yapmıştık. Psikoloji kulübü var. Bizim arkadaşların kurduğu öğrenci arkadaşların. Şimdi çoğu mezun da oldular. Mezun olmadan önce yaptığımız bir çalışma vardı. Birlikte çalışmıştık. Orada da 200 küsür sağlık çalışanıyla bir çalışma yapmıştık. Hani tükenmişliği ne etkiliyor?
Evet.
Neler ortaya çıkartıyor? Kimlerde fazla, kimlerde daha az gibi bir çalışmaydı. Sağ olsun Müzeyyen, Emrullah, Hatice Feyza, Kayra, Seca, Betül ve Kerem bana çok yardımcı olmuştu. O çalışmayı onlarla beraber yapmıştık. Orada şunu fark ettik. Hani literatürde de buna benzer bilgiler var. Mesela gençlerde daha fazla oluyor.
Tükenmişlik.
Tükenmiştik. Yaşı küçüklerde. Çocuk sahibi olanlarda tükenmişlik daha az oluyor. Değil mi? Çok ilginç. Hani genç daha böyle dinamik ve hazır bekleriz ya, değil mi?
Evet, delikanlı.
Delikanlı, daha acar, gözü pek
Sanki
falan.
daha dayanıklı olur.
Sanki daha dayanıklı. Öteki işte yılların getirdiği yorgunluk falan
Evet.
vardır. Ama işte o yılların getirdiği tecrübe çok daha kıymetli oluyor. Bu tür bir şeyde. Çocuk sahibi olmak çok ilginç. Ha yine bekarlarda tükenmiştik biraz daha fazla. Evlilerde daha iyi. Evli olup çocuk sahibi olanlar da çok daha az görülüyor tükenmiştik. Niye? Çünkü insan ilişkilerinin çok yoğun mesaiyle çok canlı olarak tecrübe edildiği yerdir ev. Yani bir evi bir arada tutmak, bir ilişkiyi devam ettirmek. Hani eşimizle olan ilişkiyi devam ettirmek, çocuklarla olan ilişkiyi devam ettirmek kişisel anlamda da insana çok şey katar. Bu tükenmişlik de kendini gösteriyor.
Güç veriyor demek ki
Güç veriyor.
insana.
Evet yani çünkü buradaki altı çizilen şey insan ilişki yine. Senin ne insan ilişkin ne kadar şeyse, becerikliyse, tecrübeliysen işte bir takım sorunları yönetmede, insan ilişkide ortaya çıkan bazı olumsuz duyguları yönetmede ne kadar mahirsen tükenmişlik iş yerinde de o kadar mahirsin.
Evet.
Bu tecrübe çok kıymetli. O yüzden yaşlılarla gençlerin bir arada çalışması çok tükenmişliği azaltma anlamında kıymetli olacaktır. Başka bizim hani burada da bu programın da adını veren parametreyi kullanabilir miyiz diye düşündük çalışmada. Yani kişinin anlamlı olan
Anlam.
ilişkisi nasıl? Hayatında kıymet verdiği alanlara ne kadar yatırım yapıyor? Bununla ilgili bazı ölçekler de var. Bazı böyle tarama materyalleri. Orada da şunları ölçüyoruz kabaca. Kişinin ailesiyle, işiyle, hobileriyle, arkadaşlarıyla, akrabalarıyla, dünya görüşüyle falan ilk genel kültürle şeyi nasıl, münasebeti nasıl, ne kadar değer veriyor ve son işte 2-3 haftada ne kadar zaman ayırdı?
Evet, ne kadar zaman ayırıyorsun?
Ne kadar zaman ayırıyor? Hem ne kadar kıymet verdiğini
Evet.
puanlatılıyoruz, hem de ne kadar zaman ayırdınız kabaca onları. Tabii hani beklediğimiz şey karşımıza çıktı. Bu programı da yapma amacımız, hani kişinin anlamla teması artarsa, hayatında kıymet verdiği alanlar ne kadar çoksa, çünkü bazıları çok az şeye kıymet veriyor. Hani hayatını devam ettirmek için belli alanları seçiyor ve oraya sadece. Mesela ben işte işimle anılmak istiyorum falan.
Evet.
Sadece. İşte diğerler falan, onlar ihmal. Bazıları böyle gerçekten. Az değer alanları, kıymet verdiği alanlar az. Hem onları karşılaştırdık, hem de ne kadar zaman ayırdın, mesai harcadın. Evet, beklediğimiz sonuç orada karşımıza çıktı. Değer alanları çok olanların, değer alanlarına zaman ayıranların tükenmişliği daha az oluyor. Son zamanlarda artık fark edilen bir şey oldu Batı tarafından da. Bu anlamlı olana temas meselesi. Ne için yaşıyoruz? Neye kıymet veriyoruz? Kıymet verdiğimiz şeye ne kadar mesai harcıyoruz, emek veriyoruz? Bu psikolojik sağlıklılığı çok büyük oranda belirleyen bir parametreye döndü.
Evet, yani eğer bu dünyada dert, acı, stres, travma ne dersek diyelim kaçınılmazsa, eğer bundan daha iyi korunmak istiyorsak ya da bizi daha az etkilesin istiyorsak, bu stres dediğimiz şey günlük yaşamda yaşadığımız hayatımız boyunca hayatımızın o anlamlı yapan şeyi tutunmamız, onunla birlikte yürümemiz çok kıymetli. Yani o anlama temas ettiğimiz zaman, hayatımızı anlamlı bulduğumuz zaman, onun değerini, kıymetini verdiğimiz zaman, eğer mutluluksa, mutluluk
Evet.
böyle gelecek gibi
Evet.
görünüyor.
Evet. Bunları biliyorduk. Hani biliyorduk ama artık bunları görüyoruz da. Yani artık görüyoruzdan kasıt, hani bir bilim diliyle
Evet.
konuşacak olursak, artık bunlar bir istatistiğe de döndü. Yani o hani Grand Study'den bahsettik geçen programda. Yani artık psikolojik iyilik ya da refah, o doğrudan bununla ilgili bir şey.
Evet, bildiğimiz bir şey aslında.
Evet.
Bütün kaynaklarımız, değil mi? Kültürel, dini
Evet.
kaynaklarımız
Bunu
söylüyor,
işaret ediyordu.
işaret ediyor. Fakat ne kadar hatırlatılsa, başka başka dillerde de gösterilse yeridir. Çünkü unutuyoruz.
Evet.
İnsan bir aynı zamanda unutan bir varlık, nisyan ile mağlul bir varlık. Biz hem kendimize hem de bizi dinleyenlere, çevremize hatırlatmaya devam edeceğiz. Konuşmaya, bunun söz dönüyor dolaşıyor. Programın ismine geliyor.
Evet.
Anlam, anlam, anlam.
Evet. Aslında hani konuşacağımız şeyler hep aynı gibi gelebilir. Fakat ihtiyacımız olan şey de hep aynı.
Evet, eyvallah. Hocam ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da bugün Anlamlı Yaşamak programında ikincil travmaları, tükenmişliği, şefkat yorgunluğunu
Evet.
ve travmaya bağlı bu diğer hususları konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki programlarda bu konular üzerinden devam etmeye çalışacağız efendim. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.